Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu ile birlikteyiz. Kıymetli hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, geçen haftaki programda Ebu Hüseyin en-Nuri Hazretlerinin hayatına bir giriş yapmıştınız. Ebu Hüseyin en-Nuri Hazretleri 908 vefat, miladi 908, hicri 295, künyesi Ebu'l-Hasan olarak biliniyor. Ve işte bazı sufiler onun nur üzere bir nazariye kurduğu için bu şekilde isimlendirildiğini, Nuri olarak isimlendirildiğini ifade ediyorlar. Dilerseniz Ebu Hüseyin en-Nuri Hazretleri'nin hayatına devam edebiliriz kıymetli.
Evet.
Buyurun Sayın Hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyenlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah son nefeste imanla ölmek nasip etsin. Her sohbetimde dediğim gibi ölüm var. Ölüm var. Bu sözün üzerine söylenecek ikinci bir söz yok. O kadar. Bu dünyanın gerçeği, ister dinli ol, ister dinsiz ol, ister deist ol, ister ateist ol, ister zengin, ister fakir, ister cumhurbaşkanı, ister bir evrak memuru, ister satıcı, tüccar, profesör, doktor, hakim, avukat, savcı, kaymakam, vali, ne olursan ol. Hepimiz öleceğiz. Ve orada makam mevki yok. Orada hakim demeyecekler bize. Orada profesör demeyecekler. Orada general demeyecekler. Orada bize başbakan demeyecekler. Orada bize kul diyecekler. Kul. Bir ismimiz yok. Sadece kuluz. Allah'ın kulu. Daha başka bir şey yok. Öyleyse bize kul denilecekse biz de kul olmaya çalışalım da kul ifadesini hak etmeye gayret edelim. Kul. Neyse evet. O. Bizim burada ölüm vurgusunu çok yaptığım için böyle ölümle arası fazla samimi olmayan arkadaşlar arada bir bana rezistans gösteriyorlar. Direnç. Ya işte bir hayat da var. Hayat var ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de dünya ile ilgili doktora, master dersinde dünya hayatı ile ilgili Kur'an-ı Kerim bazında ortaya çıkan anlam yapısı nedir? Buna çalıştıydık. Ta bundan 7-8 sene önce. 115 civarında dünyayı deskriptif olarak, betimleyici, tanımlayıcı olarak tarif eden 115 civarında ayet bulduk. Dünya hayatına sarılın, gereğini yapın diyen ayetlerin sayısı 4 taneydi. Geri kalan 115 ayetin 111'i ahiret hayatı, dünyanın geçiciliği, burada kalıcı olmadığımız, buranın faniliği, hep bunlar anlatılıyordu.
Evet.
Şimdi bizzat Kur'an-ı Kerim, hadisleri bir kenara koyduk, tamam. Hadis inkarcılar var ya, tamam size saygımız var. Yanlışlarsınız ama hadislerde neler neler anlatılıyor. Evini 3 katlı yapan bir sahabeye Peygamberimiz samimiyeti kesti. Dünyevileşme kokusu gördü. Dünyevileşmeyin. O hurmayı aşılamayla ilgili hadis-i şerifte Peygamberimiz ben aşı yapmayı bilmiyorum. Aşılama, tozlandırma. Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Kelimesini kullanıyor. Ben de ahiret işlerini iyi bilirim. Ahiret ve kader inancına göre Allah'ın rüzgarla tozladığı hurmalar ve onun getireceği bir zarar olacak tabii. Ona da katlanın. Bu da Allah tarafından sizin için sınav olsun konusunda. Sahabe-i kiram sanki biraz daha dünyadan uzaklaşın demek istiyor.
Evet.
O hadis-i şerif de Peygamberimiz Efendimiz'e elle tozlamayınca hurmalar hurma vermez. Bu bilgi Peygamberimiz'e yoktu diye tesir ediyorlar. Bana göre bu biraz tam bir açıklama değil. Çünkü Mekke'de de hurma ağacı yetişiyor. O şey yoluna giderseniz, Taif yoluna giderseniz, Hac-ı Umre'nin Safa, Merve, onun yeresine gittiğiniz zaman o Arafat Ovası'na bir sürü orada hurma ağacı bilmem ne, daha başka yerlerde de var. Peygamberimiz 53 yaşında Medine'ye hicret etti. Hurma aşılama olayı Peygamberimiz 53 yaşından sonra bir hadis o. Yani 53 sene su ve hurma, su, arpa ekmeği, hurma. Ana menü bu. Bir hurmanın tozlamayla hurma verdiği konusunu Peygamberimiz bilmiyor demek. 53 senede bana biraz mantıklı gelmiyor yani.
Evet.
Yani açıklayabilirseniz bana mantıklı gelmiyor. Ve cevap verdi zaman, ya Resulallah, tozlama yapmadık, kendi haline bıraktık. Yani rüzgara bırakın. Ve erselner riyaha levaqiha, aşılayıcı olarak rüzgarları yok gönderdik. Aşılamayı onlara bırakın, rüzgara bırakın. Ama rüzgarı aşılayınca ürün azalıyor. Elle yapınca çoğalıyor. İşte o elle yapınca çoğaltman sekülerizasyonla alakalı bir keyfiyet ortaya çıkarıyor ki Peygamberimiz ben bilmiyorum kelimesini kullanmıyor. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Ben sizin kadar seküler değilim demek istiyor o hadiste. Bu hadis-i şerife, hadis yorumlarının çoğuna baktım. Bu şekilde bir yorum geliştiren bir tane muhaddis yok. Efendim Peygamberimiz tozlamayı bilmiyordu. Ya her şeyi anlatmakla mükellef olan aklı büyük Peygamberimiz niçin bilmesin?
Evet.
Ve verdiği cevap da ben sizin kadar dünya işlerini bilemem diyor. Ya siz daha dünyacısınız. Kerim'in verdiği cevabın alt planında bunlar var. Yani Peygamberimiz dünyaya soğuk. Büyük ganimet malları. Geleni dağıtmış, geleni dağıtmış. Hazreti Ayşe annemiz, işte yanılmıyorsam Abdullah İbni Zübeyir herhalde olacak. Veyahut da onun oğlu. Ey teyze diyor, Peygamberimiz zamanında ne yer ne içerdiniz diyor. Hazreti Ayşe annemiz iki parmağını şöyle işaret kaldırıyor. Victoria işareti var ya ve şekilde.
Zafer.
İki parmağını kaldırdı diyor. Esvedan, esvedan dedi diyor. İki siyah yedik. İki siyah yedik diyor. Neydi onlar diyor. Su ve hurma. Su ve hurma. Başka hiçbir yiyecek yok. Ocak ayda bir defa tüterdi. Yani pişecek yemek, et, bilmem ne vesaire. Bir defa. Ya durmadan su ve hurma. Su ve hurma. Başka yok.
Yok.
Başka yok. Ve yiye yiye kanıksamış ki Hazreti Ayşe annemiz iki siyah yedik diyor. Ha aynı şeyi bu şekilde diyetisyenler bunu iyi bilirler. Daha doğrusu diyet yapanlar, ağır diyet yapanlar. Mesela diyor ki sırf sen diyor elma yiyeceksin, elma diyeti yap diyor. Kilo veriyor adam hakikaten. İki ay sadece elma yiyor. Ve yanına biraz peynir ekliyor protein olarak. Hep aynı şeyi yemek, yemek, yemek. İnsanda yeme lezzeti kayboluyor.
Evet.
Şimdi lezzet aldığınız zaman renkli oluyor hayat. Lezzet alırsanız. Lezzet almazsanız hayat renkli olmuyor.
Olmuyor.
Kararıyor, siyahlaşıyor. Hep hurma, su. Bal yiyen baldan bıkar değil mi?
Tabii.
İşte onun için siyah kelimesini kullanıyor. İsmi taftil vezni de esvedu esvedani. Esvedan, esvedan diyor. İsmi taftil tesniye sigasını kullanıyor. Yani artık ağzımız tat ve lezzet alamaz hale geldi. Yani ölü gibi olduk. Siyah da ölümün ifadesi. Onun için siyah kelimesini kullanıyor. daha başka anlam açılımları var da bir dokun geç yaparak böyle kestirmeden bypass yaparak manayı nazara vermeye çalışıyoruz.
Evet.
Onun için dünyanın geçiciliği, bir gün öleceğiz. Pek çok günahlarımız var hepimizin. Benim de var, senin de var, hepimizin var. Muhasebe yapmak. Muhasebe yapmak. Şimdi bugün ben ne yaptım? İşte şunu yaptım, bunu yaptım. Bakıyorum hep hayır işi yapmışım. Kur'an okumuşum, tez okumuşum, namaz kılmışım. Kıldığım namazları bir daha kaza ediyorum. Onu kılmışım. Şu kadar salavat. Kimseye de muhatap olmuş ve kimseye de gönlünü kırmış değilim. Online insanlara İslam'ı, Kur'an'ı, hadisleri anlatmışım. Hep hayır dolu.
Evet.
Yani bakıyorum günah işleyecek bir pozisyon yok. Bir insanla muhatap. Eşimle muhatabım. Ya onunla da insan hali. Konuşuyor, sohbet ediyoruz. Yani artı kefesi dolu gözüküyor. Hayır. Muhasebe demek. Kendini tart edeceksin, hesaba çekeceksin. Sonunda tüh, kaybettik diyeceksin. 20 sayfa Kur'an okudum. Tüh, niye 21 sayfa okumadım deyip üzüleceksin. Muhasebe yapıldıktan sonra kaybettiğim sonucuna varmadıkça ona muhasebe denmez. Ya ben sabahleyin bu hizmeti yaptım, öğlenleyin şu kadar para verdim, şu kadar zekat verdim, şu kadar Kur'an okudum, şu kitabı okudum, peygamberimizin hayatını, efendim bir yetimleri ziyaret ettim, fakirleri, hep bütün gün hayır geçmiş. Bunda dahi eksiklik göreceğim. Peygamberimiz o kadar ibadet yapıyor, ne diyor? Ma abetnake hakka ibadetike ya ma'bud, sana hakkıyla ibadet edemedim, ibadetim noksan diyor. Noksan mı ya peygamberimizin ibadeti? Noksa. İşte muhasebe bu. Ma şekernâke hakka şükrike ya meşkûr. Hakkıyla şükredemedim diyor. Halbuki efelâ ekûne abden şekûrâ. Şükreden bir kul olmayayım mı? Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Feûl vezninde. İsmi tafdil sıygası. Ona rağmen şükremedim. Şükredemedim ben diyor. Seni Allah'ı en iyi tanıyan o olduğu halde ben seni tanıyamadım. Ma arafnâke hakka marifetike ya ma'ruf diyordu. Öyle değil mi?
Evet.
Bunları hep öyle üst üste koymak lazım.
Ölçü yani Resulullah.
Ölçü. Muhasebenin manası budur. Günlük hesabını akşamdan yapalım. Bugün neler yapmış? Şunu yaptım, bunu yaptım. Ya hiçbir günah gözükmüyor hakikaten. Efendim, salavat 111, işte 200 tane salavat çekiyorsun. Ya bugün niye 210 olmadı? Tüh, eksik oldu. Bende şu potansiyel var. O potansiyel açığa çıkarttım ama onun hakkını yerine getiremedim. Bir talebe geldi, talebeye 2 saat Arapça dersi verdim. Niye 2 saat 15 dakika vermedim? Bugün 2 hadis okudum. Niye 3 hadis değil? Tüh, kaybettim. Kaybettim psikolojisi. Peygamberimizin ki ma abadnake hakka ibadetike ya ma'bud, ma şükernake hakka şükürke ya meşkur, ma arafnake hakka marif ya ma'ruf. Parantezi içerisinde yaptığın her ameli noksan göreceksin.
Evet.
Aziyet, Allah'ın önünde zül, Allah'ın önünde hiçlik, utanma, Allah'ın huzuruna varacağım, günahım çok ya Rabbi, affet, işim sana kaldı. Onun için kişi yaptığı amellerle kurtulmayacak ahirette. Allah'ın lütfuyla, lütfu keremiyle cennete girecek. Sen de mi bu şekilde Allah'ın lütfu keremiyle gireceksin? Evet, ben de ibadetlerimle değil, Allah'ın lütfu ve keremiyle cennete gireceğim diyor. Onun için böyle Allah dostlarından birisi elini yüzüne kapatırmış şöyle, yüzü kaybolurmuş böyle. Duayı böyle yaparmış. Ya Rabbi dua ederken sen bana, ben sana bakıyorum. Benim yüzümü görme, utanıyorum. Çünkü bir yüz siyah. Mahcubum, sana bakamıyorum.
Yüzüm
onun için
ya.
Gözümü kapatıyorum. Bir tanesi de kalkıyor. Ya Rabbi ben çok günahkarım. Hakikaten de günahkar adam. Çocuklarına diyor ki, evlatlarım diyor, sizden bir ricam var diyor. Evet, ben çok günah işledim. Biliyorsunuz diyor. Hakikaten de günahkar. Benim diyor, cesedimi işte katakomb diyorlar. Hollanda'da, Belçika'da gördük. Ölüleri yakıyorlar ya. Beni yakın diyor. Ganj Nehri'nde Hinduların yaktığı gibi beni yakın. Ondan sonra küllerim kalsın. O küllerimi rüzgarlı bir havada rüzgarın önüne atın. O rüzgar benim küllerimi her tarafa dağıtsın. Kaybolayım diyor. Öldükten sonra Allah soruyor. Ey kulum diyor. Evet günahkarsın şu bu. Ama niye böyle yaptın? Tabi Allah meleklere emir verir. Onun bütün vücudunun rüzgarın dağıttığı parçaları toplanır, bir araya gelir ve tekrar Allah'ın huzuruna çıkar. Allah sorar, niye böyle? Senin huzuruna çıkmaktan utanç duyuyorum ya Rabbi. Niye? Çok günahlar işledim. Sana bakacak yüzüm yok. Senden çok utanıyorum ya Rabbi diyor. Allah gerçekten benden utandığın için mi? Evet. Senin huzuruna bu şekilde vücudun parça parça olup toz halinde bütün ya dağılır, yeniden yaratılmam ve seninle böyle karşı karşıya gelmem, gelmemek için bu vasiyeti yaptım. Senden çok utanıyorum ya Rabbi. Yüzüne bakacak halim yok. Allah, senin benden utanman imandır diyor. El-haya'u minel iman. Benden şahit utanıyorsan ve bana karşı da bu kadar saygılıysan, yani Allah yüzüme nasıl bakarım? Ben Allah'ın yüzüne, o bana. Gerçek böyle. Ben de seni affettim diyor. Evet. Tabi bu gibi anlatımlardan hareketle günah işlemeye devam edenler yine günah işlemeye devam ederlerse bu gibi anlattığımız hikayeler de psikososyolojik açıdan ayrıca bir tartışılması gerekir. Ama utanmanın ne kadar büyük bir fazilet olduğu ve innem tesahi utanman yoksa fef'al maşiyete dilediğini yap. Yani utanman yoksa sen hayvansın diyor. Hayvanlar kendi aralarında özgürüz diyorlar hayvanlar biliyorsunuz. Arslan rastgele bir hayvanla, rastgele bir aslanla. At, eşek kendi aralarında rastgele. Böyle nikahları yok, bir şeyleri yok. Hayvanın özgürlüğü ile birbirleriyle buluşuyor. Çileşiyorlar, çoğalıyorlar, bilmem ne falan filan. Yani bu şekilde bir özgürlük, natürel, doğal özgürlük, özgürlük değil, bizde akıl var. Kanun, kural, bilmem ne sınırları içerisindeki özgürlük, özgürlüktür. Kuralsız, ne istersem onu yaparım yok. Laissez passer, laissez faire. Laissez passer, laissez faire. Bırak geçsinler, bırak yapsınlar. O liberalizmin öncüsünün icat ettiği formül. Öyle bırak, yok, bir şey yok. Serbest bıraktığın zaman hamsinin fiyatı 100 liraya çıkıyor. Serbest bırakınca ekmeğin tanesi 10 liraya çıkıyor. Öyle evet. Serbest bırakmak yok. Yani vahişçiyim, güzel evladım. Bu dünya geçici. Muhasebeyi iyi yapmak lazım. Bu muhasebe yarın yapsan da yapmasan da seni hesaba çekecek bir Allah var. Bir gün gelecek, Allah seni hesaba çekecek. Muhasebe yapmanın manası da az önce ifade ettiğim gibi. Her gün hasibu enfusekum kable entuhasebu. Hesaba çekilmeden önce sen kendini hesaba çek. Burada bu şekilde ince ince hesaba çekersen oradaki hesap biiznillah kolay olacak.
İnşallah.
Biz hayvan değiliz. Hayvan gibi yaşamayız biz. İnsanız. Hatta biz Hazreti insanız.
Evet hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, programın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize Ebul Hüseyin en-Nuri Hazretlerin hayatından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Ebul Hüseyin en-Nuri Hazretleri ilk dini bilgileri aldıktan sonra medrese ilimlerini tahsil ediyor. Sonra tasavvufa ilgi duyuyor. Bağdat'ta meşhur Sufi Seri Sakati'nin sohbetlerine de devam ediyor. Ve tasavvufi terbiyesinde Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile devam ediyor. Yani Seri Sakati Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bunlarla birlikte aynı dönemde yaşamış bir sufi. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun Sayın Hocam.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Ebu Hüseyin en-Nuri tabi ilk dini bilgileri aldıktan sonra usul biliyorsunuz 4 sene, 4 ay, 4 gün olunca Kur'an eğitimine başlanılıyor. 7 yaşına gelince muru evladeküm bisselati inde seb'in. 7 yaşına gelince çocuğuna namazla emret, tavsiye et, başlat. Ve çocuk 4 sene, 4 ay, 4 gün olunca Kur'an öğreniyor. 5-5,5 yaşlarında hafızlığa başlıyor. 7,5 yaşlarında falan da hafızlık bitiyor. İlk eğitim Kur'an ezberlemesi.
Evet.
Bugün Kuzey Afrika'da böyle sahrada, çölde ufak çocuklara gümbür gümbür Kur'an hafızlığı yapılıyor. Gittiğimiz, efendim söyleyeyim, son Burkina Faso'da ateş hafızlarını gördük. Gündüz tarlada çalışan gençler, akşam olduğu zaman ortaya bir ateş yakılıyor. 300 yıllık gelenek, o ateş kül haline, bir dağ haline gelmiş. Onun ateşinin ışığı altında Kur'an okuyup hafızlık yapıyorlar ve geceleyin yapıyorlar. Gündüz tarlada çalışıyor. Gece ateşin ışığında Kur'an okuyup hafızlık yapanlara Burkina Faso'da ateş hafızları adı veriliyor. Biz burada 100 mumluk lamba yanıyor. Böyle bir hafızlığa çalışandan bulamıyoruz. Gelenekte bu var. Ebu Hüseyin en-Nuri bu şekilde geleneksel eğitime göre önce Kur'an-ı Kerim hafızı oldu. Ve Ebu Hüseyin en-Nuri kendisi Horasan'ın Bağ ve Bağşur şehrinde dünyaya gelmiş. Medrese eğitimini Horasan'da alıyor. Tabii içinden gelen bir çekiş ile Hame-i Ezel, Ezel kalemi, kaderi, nun vel kalemi ve ma yusturun, nun, kaleme yemin ederim, yazdıklarına da yemin ederim, yazılım-ı Allah dostu olarak kayda geçtiği için o yazgı onu Allah'a çekiyor.
Çekiyor.
Tasavvuf. İmam-ı Gazali gibi. Bütün ilimleri okuyor. Kelamda üstad. Kur'an'da, hadiste, Kur'an'da üstad, hadiste değil de fıkıhta üstad. Mantık bilimlerinde, cedelde, bilmem ne de üstad. Ama tatmin olmuyor. Kur'an'ı çok iyi biliyor. O bilgi tatmin etmiyor. Çünkü yaşama ya dönmesi lazım. Uygulamaya dönmesi ve uygulamayı da ihlasla yapmak lazım. En sonunda El-Munkizu Mine Dalel'de dediği gibi kurtuluşu tasavvuf erbabının tahkik yolunda buldum diyor. Yani okuyorum, okuduğumun hakikati bende tecelli etmeli. İhlaslı namaz kıl. Tamam, kitaplarda öyle yazıyor. İhlaslı namaz kılan kaç kişi var? Kimse yok. Acaba ihlaslı namaz kılarsam ne olur? Bunu da eğitim olarak ciddi gerçekleştirenler tasavvuf erbabı. Şam'da Ümeyye Camisi'nin Ak Minare'nin 3. katında 2 sene inziva hayatı yaşıyor.
İnziva hayatı yaşıyor.
Allah'la oturup toplumla konuşmuş, talebelerle konuşmuş, siyasilerle konuşmuş, medreseyi kurmuş, batınilerle savaş vermiş. Vezir Nizami Mülk'le beraber bir hizmetleri yapmış. Bir de Allah'a vakit ayırayım diyor. Tamam, topluma vazifemi yaptım. Ama bir de insanlara اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Yani insanlara iyilik yapayım, onlara iyiliği emredeyim derken kendinizi unuttunuz diyor. Bir de kendime çalışayım bir 2 sene. 2 senelik geçici, temporal bir eğitimden geçiyor. Ondan sonra Allah kalbime bir nur attı. O nurla olayları, ayetleri, okumaları kendi içinde buldum diyor. Ama oruçlar, şiddetli oruçlar, şiddetli riyazetler, uzun Kur'an tefekkürleri, uzun namazlar, uzun dualar, uzun uzun zikirler, murakabeler, derinleşmeler bundan sonra sağlandı. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin akademiyası bu anlattıklarımı hepsi yabancı. Doğru dürüst beş vakit namaz kılanı göremiyorsunuz artık. Yok.
Maalesef.
İşte Ebu Hüseyin en-Nuri de ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde de bu var. Özünde bu öze aşk var. Yani Allah'a yöneliş var. 55 yaşında Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara Kara Medresesi'nde profesör. 55 yaşından sonra Kayseri'ye gidiyor. 55 yaşından sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri maneviyat yoluna giriyor. Ama özü var. Özü oraya çekiyor.
Çekiyor.
Bak ilim okuyorsun. Yani bir şey yok. Hakikati yok sende. Karşılığı yok. Onu derler ya, Şeyh Sa'di İşirazi Gülistan adlı eserinde buyurur ki, âlim bi amel bezembur manet bi asel. Yani yaptığını hayata geçiremeyen bir alim, bal yapmayan arıya benzer diyor. Balı yok okuduğu ilmin. Tadı yok, lezzeti yok. Kuru ilim.
Evet.
Kafa yorgunluğu, gönül yorgunluğu. İlim irfana dönüşmüyor. Yani ilim özne nesne münasebeti. İlmi içine taşıyıp öznelleştirmiyor. Özne özne münasebetine geçemiyor. Ölüm, ilim yapılandırmıyor. İşte Ebu Hüseyin en-Nuri Hazretleri de tasavvufa bu yüzden ilgi duymaya başladı. Bağdat'ta Seri Es-Sakati onun sohbetlerine devam etti. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı Seri Es-Sakati sakata düştü. Allah'ın gözünden düştüm diyor. Değersiz bir kulum. Değersiz sakata.
Evet.
İşte Muhammed Muhyiddin Üftadi Hazretleri de parayla namaz kıldırdığı için rüyada peygamberimiz ona parayla namaz kıldırdığın için bir ücret almış nasılsa almaması lazım. Üftadi oldun diyor. Düştün diyor. Sıra sakatinin sakati kelimesi de üftadi kelimesinin Arapçasıdır. O da bir yönden kendisini düşük görüyor. Üftadi Hazretleri de kendini düşük görüyor. Ondan sonra benim adım üftadi olsun diyor. Üftadi diye. Düşmüş.
Evet.
Düşük. Bu dönüşümler insan hayatında kendini gerçekleştirme yolunda yaşanan bu sert zikzaklar İmanda kemale doğru yolculuğun müjdeleri oluyor. Dönüş. Asla dönüş.
Evet.
Ama bu gibi olaylar insan üzerinde çok ilginç tesirler bırakıyor. O tesirler insanı insan yapıyor. Derken Ebu Hüseyin en-Nuri Seri Sakati Hazretleri'nin sohbetine devam etti. Tasavvuf terbiyesini Cüneyd-i Bağdadi ile birlikte Seri Sakati'nin Hazretlerinin yanında tamamladı.
Evet.
Seri Sakati Hazretlerinin yanında tamamladı. Tabi Pirdeş Cüneyd-i Bağdadi Hazretleriyle Seyyid-i Taife tasavvuf erbabının lideri Cüneyd-i Bağdadi. Ondan sonra Ahmet bin Hadravi büyük Selef dönemi sufilerinden onun sohbetlerine katıldı. Muhammed bin Ali el-Kassab onun sohbetlerine de katıldı. Ondan sonra Ahmet bin Ebu'l-Havari onun sohbetlerine de katıldı. Hep bunlar Ashab-ı Kuşeyri'dir. Yani Er-Risaletül Kuşeyri'de İmam Kuşeri'nin hayatlarını anlattığı zatlar.
Evet.
Yani tasavvuf yolunun, ahlak yolunun, dinin, efendime söyleyeyim, maneviyat önderleri ve yol açıcıları. Estetik var, sanat var, efendim ruh güzelliği var, ahlak var. Artık aklınıza ne gelirse hepsi var.
Hepsi var.
İman var, İslam var. İşte bu şekilde 4-5 tane önde gelen sufiden istifade ettikten sonra eğitimine yine devam etti. En az 10 tane selef dönemi sufiden maneviyat eğitimi almış. Yani daha önce okula gidiyor, ta'lim yapıyor. Tekkiye gidiyor, terbiye yapıyor. Evet, evet. Talim ve terbiye enstitüsü var değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim politikası hakkında yön veren bir kuruluş Türkiye'de. Osmanlılar tarafından kurulmuş. Ta'lim, bilgi edinme. Terbiye, o bilgiyi hayata aktarma.
Evet.
Ta'lim ve terbiye. Önce ilim, ondan sonra nefsi terbiye.
Sonra terbiye.
Esasen eski Yunanistan'da akademiyanın üzerinde 21 tane ilim okunuyor. Atina'da, akademiyada. Giriyorsunuz, geometri var, fizik var, kimya var. Ondan sonra 5 tane pentatlon, 5 tane spor bilimi var. Spor bilimi. Bizim bilim adamları sporla hiç uğraşmıyor. O da bir bilim. Efendime söyleyeyim, coğrafya var, tarih var, felsefe var, etik var. Yani bunlar hepsi var. Astronomi var, felekiyat. 21 tane ilim. Yaklaşık 20-25 sene okuyor giren bir talebe Atina Akademiyası'nda. İşte 14-15 yaşlarında başlıyorsa 35 yaşlarında, 30 yaşlarında veya da en geç 40 yaşında mezun oluyor. O akademiyanın üzerinde bir cümle var. Ya buraya gireceksin, okuyacaksın, sonunda ne elde edeceksin? Kendini bil. Bu kadar ilmi öğrenmekten gaye kendini bilmek.
İlmi kendini bilmek.
Eski Yunan'da da var bu.
Evet.
İlim, ilim bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nasıl bilmektir? İlim, ilim bilmek, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nasıl ilahiyat bitirmektir diye ben biraz ironik anlatmaya çalışıyorum. Evet. Alaycı anlatmaya çalışıyorum. İlahiyatı bitirmiş ruhsuz. Bakıyorsun doktora yapmış ruhu yok. Doçent olmuş ruhu yok. Profesör olmuş ruhu yok. Ordinaryüz profesör olmuş yine ruhu yok. Kuru ilim. Balı elde edememiş. Alimi bi amel, bezenburi manet bi asel. Yani ilmiyle amil olmayan, bildiğini hayatına geçiremeyen, bilgisini hayatında reel olarak aktive edemeyen, yaşamayan bir kişi balı yapmayan arıya benzer. Yani okuduğu ilmin bal gibi tadı yoktur. Yaşanmayan ilim de ahirette sorgulanma sebebidir. Bu bilgileri biliyordun, niye yaşamadın? Cahil bilmiyor, sen biliyorsun. Onun için bilgiyle ameli birleştirmek imanda kemalat için fevkalade önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Amenu, dikkat edin, teorik bir yapı. Ve amel-i salihat, pratik bir yapı. Teori ile pratik birleşecek. İnanıyorum diyorsun. İlmini yapıyorsun. Bütün İslami ilimler. Ama salih amel yok. Ben ne yapayım? Hiç salih amel yok.
Evet.
Böyle bir hatıram vardı. 2000 senesinde Kayseri'ye tasavvuf alanında araştırma görevlisi alınacak. Bizim işte Mehmet Çakmak'la Osman hocamız, şimdi hocam oldu benim, Osman Nuri Küçük. Onlar imtihanını yapmaya gidiyoruz. Yanımda bir başka akademisyen profesör arkadaşım daha vardı. Yolda giderken otobüs durdu bir yerde, öğle namazını kıldık. Fakat o arkadaşımız, akademisyen arkadaşımız bir iki kıldı çıktı hemen. Yaklaşık ben 4 dakika diyeyim, sen de hadi 5 dakika de. Tık tık tık tık bitti, tamam. Ben de öğlene kıldım herhalde dedim. Öğlenin son 2 rekatlık sünnete kıldı da ilk 4 rekatlık sünneti galiba kılamadı falan gibi kalbime böyle geldi benim. İçimden böyle geldi. Tabii talebeleri imtihan yapıyoruz vesaire. Ondan sonra baktım ikindi ezanı okunuyor. İkindi ezanı okunurken dedim, o zamanki dekan arkadaş kimse, ya hoca efendi ben bir seccade verin şurada ikindiyi kılayım deyince, beraber gittiğimiz o akademisyen profesör arkadaş bana dedi ki, ya Ethem Hoca dedi, cem yapmadın mı sen dedi. Ya sen cem yapmadın dedi. Ne cemi dedi. Hani Şafii olsam cem yaparım. Ama ben Hanefi mezhebindenim. Meğer orada öğlenle beraber iki kılmış, sünnet diye bir olay yok. Gerek yok sünnete diyor çünkü. İlk defa böyle bir ciddi yüzle sarsıntıya orada maruz kaldım. Sünneti ikinci plana atmak.
Evet.
Avam tabakası sünnetlere bağlı. Okumuşlar sünnetten kaçıyor. Yani takvayı avam tabakası cemaat yaşıyor. Öndeki imam takvadan haberi yok. Bu böyle bir devirdeyiz biz. Halbuki insanın ilmi arttıkça takvası artmazsa zındıklaşır diyor değil mi?
Evet.
İlim arttıkça takvanın artması olayını görmüyoruz biz. Dolayısıyla kamil manada ilahiyat fakülteleri kamil manada talebi yetiştiremiyor. Ruhsuz talebi yetişiyor. Yani biz akademisyenlerin, hepimizin eksiği bu.
Evet hocam, maalesef.
Bende de bir takva yok. Ben de onlar gibi odun gibiyim.
Estağfurullah.
Ama toparlanmak lazım. Bakın Ebu Hüseyin en-Nuri kimlere gitmiş ve daha kimlere gidecek? Onları da bundan sonraki sohbetimizde inşallah ele alalım.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.